sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü? İnsan vücudu. Yeryüzünün en mükemmel yapıya sahip pompası şu anda sol göğsünüzün hemen altında çalışmaktadır. Durmak bilmeyen bu pompa, kusursuz bir tasarıma sahip olan kalbinizdir. Bu pompa sayesinde vücuttaki kan günde 1000 tam devir yaparak olağanüstü bir kapasiteyle çalışır. Kalp aşağı yukarı yumruğunuz büyüklüğündedir ve etten yapılmıştır. Ancak kapasitesi düşünüldüğünde dünyadaki en güçlü, en uzun ömürlü ve en verimli iş makinesi olduğu anlaşılır. Kalbin bu şekilde nitelendirilmesinin çok fazla nedeni vardır. Bunlardan biri çalışırken kullandığı güçtür. Bu güç sayesinde kalp kanı yerden 3 metre kadar yukarı sıçratabilir. Bunu şöyle bir örnekle daha da netleştirebiliriz. Kalp 1 saatlik zaman zarfında orta büyüklükte bir otomobili yerden yaklaşık 1 metre yukarı kaldırmaya yetecek kadar enerji üretebilir. Ancak kalbin en önemli özelliği durmak bilmeksizin çalışabilmesidir. Kalp dakikada 70 kere, yılda ise yaklaşık 37 milyon kere hareket eden bir kastır. Bir insanın ortalama hayatı boyunca kalp yaklaşık 2,5 milyar vuruş yapar ve 300 milyon litreye yakın kan pompalar. Bu, 10 bin adet petrol tankerini dolduracak sıvı miktarına eşittir. Kalp, uyuduğumuz zaman bile saatte yaklaşık 340 litre kan pompalar. Kalp her çarptığında bir miktar kanı büyük bir güçle vücudun derinliklerine pompalar. Bu kasın gücü konusunda biraz daha fikir edinebilmek için şöyle bir deney yapın. Yumruğunuzu saniyede bir kere olmak üzere ne kadar uzun süre sıkabileceğinizi deneyin. Kısa sürede yorulacak ve devam edemeyeceksiniz. Parmaklarınızı ve elinizi hareket ettiren kaslar birkaç dakika içinde yanmaya ve acı vermeye başlayacaktır. Kalp ise bu kasılıp gevşeme hareketlerini bir dakika bile dinlenmeksizin bütün ömür boyunca yapar. Kalbin bir diğer özelliği ise değişen koşullara göre gerektiği kadar kan pompalamasıdır. Normal şartlarda ortalama olarak 70 kez atar ancak yorucu egzersizler sırasında kaslarımız daha çok oksijene ihtiyaç duyar. Bu durumda kalp çalışma temposunu dakikada 180 defaya kadar yükselterek pompaladığı kan miktarını artırır. Akıttığı kanı 5 katına çıkarabilir. Bu özet bilgilerde de görüldüğü gibi kalp insanı kendine hayran bırakan özelliklere sahiptir. Programın ilerleyen dakikalarında kalbin yapısıyla ilgili bazı detaylara yer vereceğiz. Amacımız diğer çalışmalarda olduğu gibi insanı kendi vücudu üzerinde düşünmeye yöneltmek. Bedenimizi oluşturan organlar, hücreler, hormonlar, enzimler üzerinde düşünen insan vücuttaki tasarımın tesadüfen ortaya çıkamayacağını hemen anlayacaktır. Vücuttaki tüm sistemler insanın kavrama sınırlarının çok üstünde bir aklın kontrolüyle hareket etmektedirler. Bu üstün aklın sahibi Allah'tır. Allah, Secde Suresi 5. ayetinde bildirildiği gibi gökten yere işi evirip düzene koyandır. kalbin yaptığı işi daha iyi anlayabilmek için onu insan yapısı pompalarla karşılaştıralım. Öncelikle belirtmek gerekir ki kalp bir sıvıyı diğer tarafa pompalayan basit bir pompa değildir. Kalp aynı anda iki farklı sıvının iki farklı yöne pompalanmasını sağlayan çok özel bir tasarıma sahiptir. Normal pompalar gibi tek düze bir çalışma temposu da yoktur. Değişen durumlara göre hangi hızla çalışması gerektiğini kendi kendine ayarlar. Bu özellikleri düşünüldüğünde kalbi içinde çok gelişmiş bir bilgisayar bulunan özel tasarımlı bir pompaya benzetmek mümkündür. Sıradan bir pompa iki bölümden oluşur. Güç üreten bir motor ve motorun çalıştırdığı mekanik aksam. Oysa kalp içten motorlu bir tasarıma sahiptir. Yani motor da pompa da kalbin kendisidir. Kalp aslında iki farklı pompadan oluşan bileşik bir pompadır. Sol tarafta bulunan pompa temiz kanı vücuttaki organ ve dokulara, sağ tarafta bulunansa kirli kanı akciğerlere doğru pompalar. Bu pompalar da altlı üstlü iki farklı pompadan oluşur. Küçük olanına kulakçık, büyük olanına karıncık adı verilir. Örneğin temiz kan kalbin sol tarafına ulaştığında önce üst tarafta bulunan kulakçığa dolar. Kan buradan alt tarafta bulunan karıncığa pompalanır. Büyük pompada kanı vücut içindeki organlara dağıtır. Aynı işlem kalbin sağ tarafında bulunan pompalarda da yapılır. Peki nasıl olup da bu dolaşım sırasında altta ve üstte bulunan farklı pompalardaki kan birbirine karışmamaktadır? İşte bu sorunun cevabı kalpteki başka bir mucizevi yapıyı karşımıza çıkarır. Bu pompalar arasında kanın akış yönüne doğru açılan tek taraflı kapakçıklar vardır. Küçük pompa kasıldığında bu kapakçıklar açılır ve kan büyük pompanın içine dolar. Büyük pompa kasıldığında ise aradaki kapaklar kapanır ve kanın geldiği yöne doğru akması engellenmiş olur. Benzer kapaklar büyük pompanın tahliye bölümünde de vardır. Büyük pompa kasıldığında bu kapaklar açılır ve kanın vücuda doğru akması sağlanır. Ancak pompalama işlemi durduğu anda kapaklar kapanır ve pompalanan kanın kalbe geri dönmesi engellenir. Bu tek yönlü emniyet sübapları kalbin sahip olduğu çok sayıdaki mucizevi özellikten yalnızca bir tanesidir. Kapakçıkların nasıl var olduğu düşünüldüğünde karşımıza Allah'ın kusursuz yaratışı çıkar. Hiçbir tesadüfün kalp gibi olağanüstü bir organı ortaya çıkarması mümkün değildir. Değil kalbi ortaya çıkarmak, kalbin odacıkları arasında bulunan özel tasarımlı kapakçıklardan tek bir tanesini bile var edemez. İnsan yapısı pompaların ömrü en fazla 10-15 senedir. Üstelik bu süre içinde pompa sürekli değil, günün belirli zamanlarında çalışır. Sürekli çalışan pompalarınsa ömürleri daha kısa olur. Her iki durumda da pompa zaman zaman bozulur, bakıma ihtiyaç duyar ya da bazı parçalarını değiştirmek gerekir. Buna karşın kalp günde 24 saat, toplam 70-80 sene, hatta bazen daha da uzun bir süre durmaksızın çalışır. Sağlıklı bir kalp bu zaman içinde herhangi bir bakıma ihtiyaç duymaz. İnsan yapımı pompalarda olduğu gibi tamire ya da yedek parça değiştirilmesine de gerek yoktur. İnsan vücudundaki bu mükemmel makinenin her detayı Allah'ın kudretinin ve gücünün bir delilidir. Allah bir ayetinde şöyle buyurmaktadır. Onlar Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz Allah güç sahibidir, azizdir. Hac suresi 74. Kendi bildiğimiz, tanıdığımız makinelerin yapısını düşünelim ve kalbimizle karşılaştıralım. Makinelerin çalışması sırasında bu makineyi oluşturan parçalar arasında mutlaka bir sürtünme kuvveti meydana gelir. Bu sürtünme ortadan kaldırılmazsa parçalar zamanla aşınır ve makine zarar görür. Bu yüzden hareketli parçaların mutlaka düzenli olarak yağlanması gerekir. Bir ömür boyu durmaksızın kasılıp gevşeyen kalp içinde aynı şekilde aşınma tehlikesi vardır. Ancak bu tehlike kalpteki yağlama sistemiyle ortadan kaldırılmıştır. Kalbin dış tabakasında iki katlı zardan oluşan bir tabaka bulunur. Zarların arası kaygan bir sıvıyla kaplıdır. İşte bu sıvı kalbin rahat çalışmasını ve darbelerden korunmasını sağlar. Kalbin sürtünmeyle birlikte dış darbelerden de korunması gerekir. Çünkü kalbe gelebilecek bir darbe hayati öneme sahip tehlikelere yol açar. İşte bu yüzden kalbimiz vücudun en güvenli yerine, göğüs kafesinin içine yerleştirilmiştir. Göğüs kafesini oluşturan kemikler kalbi her türlü darbeye karşı adeta bir zırh gibi korurlar. Kalbin yapısındaki detaylar son derece şaşırtıcıdır. Her ihtiyaç herhangi bir aksaklık olmayacak şekilde tasarlanmıştır. Hiçbir eksiklik yoktur. Örneğin kalp kası, besin maddelerinin ve oksijenin geçemeyeceği kadar kalın ve sıkı dokulu bir kastır. Bu nedenle kendi içinden geçen kandan yararlanamaz. Ancak kalp de bir organdır ve diğer organlar gibi hücrelerinin kana ihtiyacı vardır. Hatta kalp hiç durmadan çalıştığı için diğer bütün organlardan çok daha fazla oksijene ihtiyacı vardır. Kalbin bu ihtiyacı da yine benzersiz bir tasarım sayesinde çözülmüştür. Akciğerlerden kalbin sol bölümüne gelen kan, vücuttaki en temiz ve en bol oksijenli kandır. Bu kanın vücuda pompalandığı aort atar damarından koroner atar damarlar denilen iki damar çıkar. Bu damarlar diğer damarlar gibi vücuda gitmez, gerisin geriye kalbe döner. Böylece en bol oksijene sahip kan başka hiçbir yere uğramadan doğrudan kalbe ulaştırılmış olur. Bir başka tasarımda koroner damarların döşenme planında vardır. Bu damarlar kalbe doğru giderken birbirleriyle ara bağlantılar yaparlar. Bu bağlantılar damarlardan birinin tıkanmasına karşı bir sigortadır. Eğer damarlardan biri tıkanırsa kan diğer damardan yoluna devam ederek tıkalı bölümü aşar ve kalbe ulaşır. Kalpteki bu tasarımın bir benzeri şehir planlama uzmanları tarafından içme suyu şebekeleri döşenirken kullanılır. Mevcut borulardan birinde arıza olması halinde şehrin susuz kalmaması için borular A sistem denilen bu tasarıma uygun olarak döşenir. Görüldüğü gibi yalnızca kalbi besleyen damarların birbirleriyle yaptığı bağlantılarda bile hiçbir tesadüfe yer bırakmayan üstün bir akıl ve kusursuz bir planlama vardır. Kalbin diğer yapısal özelliklerine geçmeden önce bir hatırlatma yapmakta fayda var. Böyle bir sistemin evrimcilerin iddia ettiği gibi kör tesadüflerin sonucunda aşamalı bir şekilde oluşması mümkün müdür? Kalpteki kusursuz tasarım hakkında biraz bilgi sahibi olmak bunun imkansız olduğunu anlamak için yeterlidir. Çünkü kalp Allah tarafından eksiksiz olarak yaratılmıştır. Kalbin özellikleri bu kadarla da sınırlı değildir. Kalp kendi enerjisini kendi üreten mükemmel bir makinedir. Bir kalbi vücudun dışına çıkarırsanız enerjisini tüketene kadar hiçbir bağlantısı olmadan çalışmaya devam edecektir. Kalbe gerekli kan sağlandığında sinir bağlantılarından tamamen ayrılsa bile saatlerce atar. Bu ilginç durumu incelemek için kasların nasıl çalıştığını kısaca hatırlayalım. Bir kasın çalışması için beyinden ya da omurilikten gelecek bir emre ihtiyacı vardır. Bu emir gerçekte sinir sistemi yoluyla iletilen bir elektrik sinyalidir. Kalbin yapısı tamamen kas dokusundan oluştuğu için dakikada 72 kez atan kalbe dakikada 72 defa elektriksel uyarı yapılması gerekmektedir. Ancak biraz önce belirtildiği gibi bütün sinirsel bağlantıları kesilen ve vücudun dışına çıkartılan bir kalp bir süre daha atmaya devam edecektir. Bu durum akla, bu kasılma emirlerinin nereden geldiği sorusunu getirecektir. Söz konusu durumu inceleyen bilim adamları çok şaşırtıcı bir gerçekle karşılaştılar. Kalbin içinde kendi elektriğini kendi üreten bir jeneratör bulunmaktaydı. İnsan vücudunu oluşturan et parçalarından bir tanesi olan kalpte bulunan ve yine etten yapılmış bir jeneratör. Bilindiği gibi jeneratör enerji kesintisi durumunda devreye girerek enerji üretimine devam eden ve makinelerin zarar görmesine engelleyen bir alettir. İnsan vücudundaki en hayati organlardan bir tanesi olan kalp de herhangi bir enerji kesintisi karşısında zarar görmemesi için bu tür bir koruma altına alınmıştır. Çünkü kalbin bir an durması vücutta son derece önemli hasarlara neden olabilir, hatta sonucu ölüm olabilir. Bu yüzden kalbi çalıştıracak elektrik sistemi kesintisiz bir şekilde işlemelidir. Kalpteki elektrik sistemini inceleyen bilim adamları çok daha şaşırtıcı gerçeklerle karşılaştılar. Kalp yalnızca mikro bir jeneratör değildi. Birbiri içine geçmiş birçok bağlantıya sahip programlı ve sistemli bir elektronik devreler bütünü sayesinde çalışmaktaydı. Üstelik bu elektronik kontrol ve yönetim sistemi böbreklerden beyne, atar damarlardan hormonal bezlere kadar birçok etkenle işbirliği içindeydi. Kalpteki bu kusursuz tasarım bilim adamları tarafından çok yakın bir dönemde keşfedildi. Ancak unutulmamalıdır ki insan ilk ortaya çıktığından beri kalp kesintisiz olarak görevini yerine getirmektedir. Şu anda dünya üzerinde yaşamakta olan milyarlarca insanın da kalbi aynı kusursuz sistemle çalışmaktadır ve bundan sonra yaşayacak insanlarda da bu sistem var olacaktır. Elbette ki bu Allah'ın kusursuz yaratmasıdır. Kalbin sağ kulakçığındaki jeneratör gerçekte sinoatriyal yumrusu adı verilen bir doku düğümüdür. Dinlenmekte olan yetişkin bir insanın kalbinde bulunan bu jeneratör, dakikada 72 kez düşük yoğunlukta elektriksel uyarı yayınlar. Bu uyarıların her biri, yeryüzünün en mükemmel pompasını bir defa çalıştırır. Şimdi bu mekanizmadaki tasarıma şahit olmak için kalbin saniyeden daha kısa bir sürede gerçekleşen tek bir vuruşunu inceleyelim. Jeneratörden yani sinoatriyal yumrusundan verilen enerji dalgası kalbin küçük pompalarını oluşturan dokular üzerinde yayılır. Böylece kas lifleri harekete geçer ve küçük pompalar çalışır. Kan küçük pompalardan kalbin alt tarafında bulunan büyük pompalara geçer. Ancak normal şartlarda oluşması gereken durum çok daha farklıdır. Jeneratörden yayılan enerji önce küçük sonra büyük pompaları uyaracaktır. Ne var ki elektrik dalgası çok hızlı yol aldığı için her iki pompa da hemen hemen aynı anda kasılacak ve kalbin çalışma mekanizması bozulacaktır. Bu durumda öyle bir elektrik devresi kurulmalıdır ki elektrik enerjisi önce küçük pompaları uyarmalı, ardından küçük pompalar işlerini bitirene kadar bir süre bekletilmeli, sonra da büyük pompaları uyarmalıdır. Görüldüğü gibi kalbin çalışması için ihtiyaç duyulan devre kusursuz bir mühendislik gerektirmektedir. Nitekim jeneratörden yayılan elektrik dalgası küçük pompaları uyardıktan sonra bir başka doku düğümüne gelir. AV yumrusu denilen bu doku elektrik sinyalini saniyenin 14'te biri kadar kısa bir zaman süresi boyunca tutar. Bu çok hassas ayarlanmış bir zaman dilimidir. Çünkü tam bu süre bittiğinde küçük pompanın çalışması biter. Ardından elektrik sinyali yoluna devam eder ve saniyenin 16'da biri kadar kısa bir zaman içinde büyük pompanın bütün hücrelerini uyarır. Kendi sırası gelen bu pompada böylece kasılır ve kan pompalanmış olur. Bütün bu işlemler saniyeden daha kısa bir zaman diliminde gerçekleşir. Kalpte çok önemli bir güvenlik tedbiri daha alınmıştır. Biraz önce bahsettiğimiz AV yumrusu yedek bir jeneratör gibi hareket eder ve ana jeneratörde bir aksaklık olduğu zaman hemen onun yerine geçer. Yedek jeneratör asıl güç kaynağı kadar güçlü sinyaller üretemez. Dakikada 40-50 sinyal üretir ancak bu miktar kalbin görevine devam etmesini sağlamaya yeter. Kalbindeki ana jeneratör çalışmadığı halde bu yedek jeneratör sayesinde 20 yıl kadar yaşayan kişilere rastlanmıştır. Dikkat edilirse kalbi oluşturan parçaların görevlerini yerine getirebilmeleri için şuur göstermeleri gerekmektedir. Örneğin yedek jeneratörün devreye girmesi için insan vücudunda olan bitenleri anlaması, acil durumları hemen fark ederek gerekli sistemi devreye sokması gerekmektedir. Bütün bunları düşünen, anlayan ve gerekeni yapan kimdir? Kalpteki sinir düğümlerinin şuur sahibi olduğu düşünülebilir mi? Bu düğümlerin belirli saniyeleri hesaplayabildikleri, üstelik bu hesapları hiç durmadan ve aksamadan yaptıkları iddia edilebilir mi? kalbin çalışması için gerekli olan karmaşık işlemleri, kalpteki bu yapıların kendi iradeleriyle gerçekleştiremeyecekleri çok açıktır. Çünkü bu düğümler yalnızca bir hücreler topluluğudur. Hücrelerin bir karar mekanizması, irade ve hesap yetenekleri olduğu düşünülemez. Bir hücrenin elektrik üretebilmesi ise başlı başına büyük bir mucizedir. Çünkü söz konusu üretim çok sayıda karmaşık kimyasal işlem sonucunda gerçekleşir. Bu noktada üzerinde düşünülmesi gereken çok önemli sorular vardır. Bir hücre niçin elektrik üretmek gibi bir vazife üstlenmiştir? Ona bütün bunları yaptıran güç nedir? Kalbin kasılması için elektrik sinyaline ihtiyaç olduğunu, kasılmayı sağlayan hücrelerin elektrik olmadan çalışamayacaklarını bu hücre nereden bilmektedir? Kaldı ki hücrenin elektrik üretmesi dahi tek başına yeterli değildir. Elektrik üreten başka hücrelere de ihtiyaç vardır. Bu hücreler doğru sıralamada bir araya gelmelidir. Ancak bir arada bulunmaları da yeterli değildir. Bu hücreler birbirleriyle sözleşmişçesine hep beraber elektrik üretmelidir. Ayrıca bu üretimin belirli bir ritim içinde olması gereklidir. Her hücrenin elinde bir kronometre olmalı, bu hücreler hiç şaşmadan her 0.83 saniyede bir harekete geçmelidir. Dahası hücreler bu üretimi bir ömür boyu hiç yorulmadan sürdürmelidir. Ayrıca kalbi çalıştıracak elektrik akımının miktarını da tam olarak bilmeli, daha az veya daha fazla değil, tam ihtiyaç duyulan büyüklükte elektrik akımı üretmelidir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, kalpte yorulmak bilmeden kasılan kas hücreleri vardır. Bu hücrelerin de elektrik akımı geldiği anda çalışabilecek bir tasarıma sahip olmaları gereklidir. Kendilerine ulaşan sinyallerden bir tanesine bile kayıtsız kalmamalı, dakikada 72 kez üretilen sinyalin her birine cevap vermelidirler. Bir insanın bu mucizevi sistemin çalışmasını anlaması için bile belirli bir anlayış ve akla sahip olması gerektiği ortadadır. Bu durumda böyle bir sistemin kör tesadüflerle oluştuğunu iddia etmek akıl ve bilim dışı bir yaklaşım olacaktır. Böylesine kusursuz bir sistem, şuursuz tesadüflerle var olamaz. İnsanın içinde kurulmuş olan bu elektronik devreler, onun Allah tarafından yaratılmış olduğunun apaçık delillerindendir. Allah bir ayette şöyle buyurmaktadır. Sizleri biz yarattık. Yine de tasdik etmeyecek misiniz? Şimdi rahimlere dökmekte olduğunuz meniyi gördünüz mü? Onu sizler mi yaratıyorsunuz? Yoksa yaratıcı biz miyiz? Sizin aranızda ölümü takdir eden biziz ve bizim önümüze geçilmiş değildir. Vakıa Suresi 57-60. Tüm bu kusursuz tasarımın yanında kalbin içinde bir de çalışmasını denetleyen çok özel bir sistem bulunmaktadır. Kalp belirli bir ritimle sürekli atar. Bu işlemi sabit hızla yol alan bir otomobilin çalışmasına benzetebiliriz. Ancak belirli durumlarda kalbin temposunun hızlandırılması ya da yavaşlatılması gerekir. Bu da sabit hızla yol alan otomobilin gaz pedalına basılarak hızlandırılması ya da fren pedalına basılarak yavaşlatılmasına benzer. Kalbin ritmini azaltan fren pedalı vagus sinirleri, kalbin ritmini hızlandıran gaz pedalı ise sempatik sinirlerdir. Öncelikle sinir sistemimiz hakkında kısa bir bilgi verelim. Vücudumuzda isteğimiz dışında çalışan ve iç organların çalışmasını düzenleyen sinir sistemi otonom sinir sistemi olarak adlandırılır. Bu sistemin bir parçası olan sempatik sinirlerse damarları daraltarak kan basıncını artırmakla görevlidir. Ayrıca böbrek üstü bezinin öz bölgesini uyararak bu yerden epinefrin ve norepinefrin adlı hormonların salgılanmasını sağlamak da sempatik sinirlerin görevlerindendir. Bu hormonlar kalbin çalışma ritmini artırırlar. Tiroid bezinden salınan tiroksin hormonu ise metabolizmayı artırarak kalbin çalışmasını etkiler. Fren pedalının yani vagus sinirlerinin harekete geçmesini sağlayansa asetilkolin adı verilen bir hormondur. Peki kalbi etkileyen bu pedallara nasıl basılır? Hızlanma ya da yavaşlama kararı nasıl alınır? Güç isteyen bir hareket yaptığınızda toplar damarların etrafında bulunan kaslar kirli kanın akımını hızlandırır. Böylece kalbe ve sağ kulakçığa daha çok kan gider. Bunun üzerine kulakçık kasları gerilir. Bu gerilim sonucu oluşan sinir uyarıları merkezi sinir sistemi tarafından omurilik soğanına aktarılır. Soğancık bu bilgileri değerlendirir ve hemen kalbe bir emir gönderir. Kalbin gaz pedalına basılır ve ritmi hızlandırılır. Böylece kaslara daha çok temiz kanın gitmesi sağlanır. Böyle bir sistemin tesadüfen var olduğunu iddia etmek akıl ve mantıkla bağdaşmayacaktır. Çünkü bu iddiada bulunan kişinin şu sorulara da cevap vermesi gerekecektir. Kirli kanın çoğaldığını ve yarattığı gerilimi fark eden algılayıcılar kalbin doğru bölgesine yani kirli kanın bulunduğu sağ kulakçığa nasıl yerleştirilmişlerdir? Bu algılayıcıların verecekleri bilgiyi omurilik soğanına taşıyan haberleşme ağı nasıl oluşmuştur? Bu bilgiyi değerlendiren ve doğru kararı alabilen bilgi işlem merkezi yani omurilik soğanı nasıl var olmuştur? Omurilik soğanı kendine ulaşan mesajın kirli kanın arttığı anlamına geldiğini nasıl anlar? Bunlara benzer bütün soruların cevapları, evrim teorisinin geçersizliğini ispatlar ve Allah'ın yaratmasını çok açık bir şekilde ortaya koyar. Ancak kalbi denetleyen mekanizmalar bununla da bitmez. Kalbin kendine zarar verecek kadar hızlı atmasını engellemek için de yine özel bir güvenlik mekanizmasına ihtiyaç vardır. Kalbin solundan çıkan aort damarının içinde kan basıncını ölçmeye yarayan algılayıcılar bulunur. Kalp atışları hızlandıkça aort duvarına vuran kanın basıncı da yükselir. Bu basınç yükselmesi belirli bir sınırı aştığında hemen güvenlik mekanizması devreye girer. Artan basıncı fark eden algılayıcılar omurilik soğancığına uyarılar gönderir. Omurilik soğanı durum değerlendirmesi yapar ve kalbe yeni bir emir gönderir. Bunun üzerine kalbin ritmini yavaşlatan fren pedalına basılır ve kan basıncı düşürülür. Şimdi aort içine yerleştirilen bu basınç ölçerler ve kalbin fren mekanizması üzerinde tekrar düşünelim. Fazla kan basıncını ölçmeye yarayan algılayıcılar nasıl var olmuştur? Daha sonra bu algılayıcılar en doğru yere yani aort damarının çeperine nasıl yerleşmişlerdir? Algılayıcılar ve omurilik arasındaki haberleşme nasıl var olmuştur? Bu kadar uyumlu işleyişin nedeni nedir? Algılayıcı hücreler basıncın arttığını nasıl anlayabilir ve bu artışı omurilik soğanına haber vermeye hangi şuurla karar verirler? Omurilik soğanı kendine gelen bilgileri hangi iradeyle değerlendirir? Bir omurilik hücresi kalbe emir göndermeye nasıl karar verebilir? Gönderdiği emri hangi dilde göndereceğini, kalp hücrelerinin hangi dilden anladıklarını nereden bilir? Kalp hücreleri omurilikten gelen bu emri nasıl anlar ve niçin itaat ederler? Bunlar insanın zihninde zamanla oluşan alışkanlık perdesini ortadan kaldırmak bakımından son derece önemli sorulardır. Çünkü pek çok insan bu perde yüzünden gözünün önündeki mucizeleri göremez. Örneğin her insan çok basamaklı bir merdiveni hızlı bir şekilde çıktığında, koştuğunda ya da heyecanlandığında kalp atışlarının hızlandığını, daha sonra kalbin tekrar eski ritmine döndüğünü hissedebilir. Ancak pek çok kişi bunun aslında ne kadar büyük bir mucize olduğunu aklına getirmez. Kalp atışlarının hızının vücudunun içine yerleştirilmiş bir bilgisayar sistemi tarafından düzenlendiğini fark etmez. Böyle bir sistemin varlığından haberdar dahi olsa bu konu üzerinde zihnini yormak istemez. Kendinin ve vücudundaki mucizevi sistemlerin nasıl var olduğu hakkında düşünmez, hatta ısrarla düşünmekten kaçar. Bu tip konular üzerinde fazla düşünmenin insanın ruh sağlığını bozacağına inananlar dahi vardır. Oysa Allah insanlardan düşünmelerini ister. İnsanlara yerlerin ve göklerin yaratılışı üzerinde derin derin düşünmelerini ve kendisinden korkup sakınmalarını emreder. Bir ayette şöyle bildirilmektedir. Onlar ayaktayken, otururken, yan yatarken Allah'ı zikrederler ve göklerin ve yerin yaratılışı konusunda düşünürler. Ve derler ki, Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Sen pek yücesin. Bizi ateşin azabından koru. Ali İmran Suresi 191. Programın ilk bölümünde kalpte kurulu olan elektronik sistemin tasarımından bahsettik. Bu tasarımı oluşturan parçaların mükemmel işleyişlerini ele aldık. Ancak bu sistemin de tek başına çalışması mümkün değil. Bu kusursuz tasarımın çalışabilmesi için elektrik sinyallerine ihtiyaç var. Elektrik sinyallerinin üretilebilmesi için de kanda bulunan sodyum, potasyum ve kalsiyum iyonlarının belirli bir düzeyde olmaları gerekir. Bu maddelerin kandaki düzeyleri ise böbrek, bağırsak, mide, akciğer gibi organlarca düzenlenir. Bütün bu kompleks ve birbirine bağlı sistemin bütünü düşünülürse, kalbin evrim gibi hayali bir mekanizma sonucunda meydana gelmesinin imkansızlığı daha açık bir şekilde ortaya çıkar. Kalbin şu ana kadar incelediğimiz özelliklerini göz önünde bulundurarak bir varsayımda bulunalım. İnsanoğlunun kalp benzeri bir aygıt yapmayı başardığını kabul edelim. Bu, 70 yıl boyunca bir saniye bile durmadan çalışan, kendi elektriğini kendi üreten bir pompa olsun. Üstelik bakıma, parça değişimine ihtiyacı olmayan, elektronik bir sistem sayesinde çalışma hızını ve gücünü otomatik olarak ayarlayan kusursuz bir pompanın yapıldığını düşünelim. Elbette ki bu başarı, teknoloji, bilgi birikimi, planlama ve uzun süren çalışmalar sonucunda elde edilebilir. Hiç kimse böyle bir aygıtın tesadüfen oluşabileceğini düşünmez. Çünkü bu, akıl dışı bir yaklaşım olur. Buna karşın ortada çok garip bir gerçek daha vardır. Kalbin tesadüfen oluştuğunu düşünmek, böyle bir pompanın ya da herhangi benzeri bir teknolojik ürünün, örneğin bir televizyonun tesadüfen var olabileceğini düşünmekten çok daha mantıksız ve akıl dışıdır. Üstelik bu sistemin yapımında sadece et, protein, yağ ve su gibi malzemeler kullanılmaktadır. Her şeyden önce kalpte insan yapımı bir cihazdan çok daha üstün bir teknoloji vardır. Ancak en önemlisi, kalbin var olmasının tek başına bir anlamı yoktur. Kalple birlikte binlerce kilometre uzunluğundaki kan damarlarının ve damarlarda bulunan kan sıvısının da var olması şarttır. Ayrıca bu kanı süzen böbrekler, kana oksijen verip karbondioksiti alan akciğerler, kana besin temin eden sindirim sistemi de bulunmalıdır. Bunun yanı sıra bu besinleri rafine eden karaciğerin, kalbin çalışmasını düzenleyen sinir sisteminin de aynı anda ortaya çıkması gerekmektedir. Bunlar da yeterli değildir. Vücudu bir bütün olarak yöneten beynin, ayakta tutacak kemik sisteminin, kalbin çalışmasına yardımcı olacak hormonal sistemin ve buna benzer binlerce unsurun da var olması gereklidir. Aksi takdirde kalp işlevlerini yerine getiremeyecektir. Bu sayılanlardan her biri tesadüflere yer vermeyecek şekilde özel tasarımlara sahiptir. İşte bu yüzden tesadüfen kalbin meydana gelmesi, tesadüfen bir televizyonun veya herhangi başka bir teknolojik aletin meydana gelmesiyle kıyaslanamayacak kadar imkansızdır. Ortada çok açık bir gerçek vardır. Kalp, beraber çalıştığı tüm sistemler ve elemanlarla birlikte Allah tarafından bir anda yaratılmıştır. İnsan bedeninin her noktası irili ufaklı milyarlarca boruyla kaplıdır. Damar adı verilen bu boru tesisatını düz bir satı üzerine yaydığımızı düşünürsek, tek bir insanın damarlarının toplam uzunluğunun yaklaşık 100 bin kilometre olduğunu görürüz. Bu damar sistemiyle bedenin ihtiyaç duyulan her noktasına gerekli bağlantılar yapılmıştır. Damarlar vücudu baştan aşağı dolaşır ancak borular hiçbir noktada düğümlenmez. Gereksiz yerlere açılmaz, kör noktalara sahip değildir. Bilindiği gibi herhangi bir binada boru tesisatı döşemek için öncelikli olarak bir plana ihtiyaç vardır. İnsan bedenindeki boru tesisatının planı ise hiçbir planla kıyaslanamayacak kadar mükemmeldir. Üstelik insan bedeninde yaklaşık 100 bin kilometre uzunluğunda damar döşeliyken orta büyüklükte bir binada ancak birkaç kilometre uzunluğunda boru döşelidir. Özel alaşımlardan yapılmalarına rağmen borular birkaç 10 yıl içinde çeşitli problemler doğurur. Bağlantı yerleri kaçak yapar, kimi borular zaman içinde çürür. Bütün bu problemler bina sabit bir yapı olduğu ve tesisat yerinden hiç oynamadığı halde meydana gelir. Sağlıklı bir insan bedeninde bulunan boru tesisatı ise görevini ömür boyu yerine getirir. Ne bir bakıma ihtiyaç duyar ne de bir parça değişimine. Dahası insan bedeni bir bina gibi hareketsiz değildir. İnsan hareket eder, yürür, koşar, oturur, kalkar ve damarlar da bu gerilim altında sürekli esner. Ancak damarlar o kadar mükemmel bir yaratılışa sahiptirler ki, eğer insan kendi sağlığını bozacak hareketler yapmazsa herhangi bir problem çıkarmazlar. Damar sistemindeki planın benzersizliğini anlayabilmek için düşünelim. Hiç damar bulunmayan bir insan bedeni varsayalım. Ve bir mühendisten bu bedenin içine yaklaşık 100 bin kilometre uzunluğunda bir damar ağı döşemesini isteyelim. Bu planda vücudun içindeki yaklaşık 100 trilyon hücrenin her birine tesisatın taşıyacağı sıvının ulaştırılması gerekmektedir. Karaciğerin derinliklerinden kemik dokularının içine, göz kapaklarından böbreklere kadar her hücreye gerekli bağlantılar sağlanmalıdır. Ayrıca her organın işlevine göre damar kalınlıkları ve özellikleri de belirlenmelidir. Bir insanın böyle bir planı tek başına yapamayacağı çok açıktır. Ancak dünya üzerindeki tüm insanlar toplansa da sonuç değişmeyecektir. Bunların tümünün ne ömrü ne de aklı kan dolaşım ağının planını tasarlamaya yetmez. Milyarlarca insanın bir araya gelerek tasarlayamayacağı kadar mükemmel bir planın kör tesadüflerle ortaya çıktığını iddia etmekse elbette ki mümkün değildir. Tek bir aşamasında dahi tesadüfe asla yer vermeyen bu sistem insanın Allah tarafından yaratıldığını çok açık bir biçimde gözler önüne sermektedir. Kalp damar sisteminin ana amacı, vücuttaki hücrelere ihtiyaç duydukları maddeleri ulaştırmak ve artık maddeleri hücrelerden uzaklaştırmaktır. Yetişkin bir insanın kalbi, günde 9000 litre kanı 100 bin kilometreye yakın uzunluktaki damar şebekesini kat edecek şekilde pompalar. Şimdi bir hücre büyüklüğünde olduğunuzu varsayalım ve kan hücreleriyle beraber dolaşım sisteminde bir yolculuğa çıktığınızı düşünelim. Başlangıç noktanız kalbin sol üst pompası, yani sol kulakçık. İçinde bulunduğunuz bölme oksijence zengin temiz kanla dolu. Çevrenizde oksijen taşıyan milyonlarca alyuvar var. Hemen altınızda kalbin sağ karıncığına açılan kapalı bir kapak bulunuyor. Kapak yalnızca aşağı doğru açılabilen tek yönlü bir kapak. Kulakçığın birden kasılmasıyla kapakçık aşağı doğru açılıyor. İçinde bulunduğunuz kan sıvısı kalbin alt tarafındaki bölmeye doluyor. Artık çok güçlü bir pompa olan sol karıncıktasınız. Üstünüzdeki kapak geldiğiniz yöne geri dönmenizi engellemek için kapanıyor. Sol karıncık kanı vücudun en uzak noktalarına gönderebilecek kadar güçlü bir pompa. Bu pompanın çıkış noktasında da aort atar damarına açılan tek yönlü başka bir kapak var. Bu kapağın görevi de buradan pompalanan kanın kalbe geri dönmesini engellemek. Derken sol karıncık da şiddetle kasılıyor ve bu kapak dışarı doğru açılıyor. İçinde yolculuk yaptığınız kan büyük bir hızla vücuttaki en büyük atar damar olan aorta doğru pompalanıyor. Aort damarının duvarlarına yaklaşınca çok ilginç bir yapıyla karşılaşıyorsunuz. Damarın iç yüzeyi cilalanmış gibi. Bu cilalı ve yağlı yüzey sürtünmeyi azaltıyor ve kanın kolaylıkla akıp gitmesini sağlıyor. Bu noktada yolculuğumuza kısa bir ara vererek aortu ve atar damarları yakından inceleyelim. Kalpten dokulara kan götüren damarlara atar damar, dokulardan kalbe kan getiren damarlara da toplar damar denir. Atar damarlar genellikle vücudun dokularına gömülmüş olarak derinde bulunur. Ancak bazı yerlerde, örneğin el bileğinde, şakaklarda, boyunda ve ayak bileğinin dış yanında yüzeye yakındır. Bu bölgelerde her kalp atımında kanın atar damarların duvarına basınçla vurarak geçişi hissedilebilir. Damarın en iç yüzeyi düzgün bir zemin oluşturmak için birbirine yapıştırılmış değişik biçimli kaldırım taşlarını andırır. Ancak burada kullanılan malzeme taş değil, hücrelerdir. Bu noktada dikkatimizi biraz toplayarak düşünelim. Hücreler canlı varlıklardır. Bir grup canlı hücre adeta kaldırım taşlarının özenle döşenmesi gibi yan yana yerleştirilmiş ve ortaya pürüzsüz bir yüzey çıkmıştır. Daha sonra bu yüzey 360 derece dönerek bir boru oluşturmuştur. Buna benzer milyonlarca boru birbirleriyle bir düzen içinde birleşerek damar sistemini oluşturmuştur. Peki bütün bunlar nasıl gerçekleşmiştir? Öncelikle hücrelerin kaldırım taşları gibi yassı ve birbirleriyle birleşebilecek şekillere sahip olmaları gerekir. Milyarlarca hücreyi bu özel şekilde var eden güç nedir? Daha sonra bu hücreler daha anne karnındayken kaldırım taşı gibi yan yana dizilmelidir. Milyarlarca hücreyi pürüzsüz ve düzgün bir şekilde dizen kimdir? Örülen duvarda tek bir hücre eksik kalsa buradan dışarı kan sızacaktır. Öyleyse her insanda bu duvarı eksiksiz ören kimdir? Bütün bu soruların cevabı elbette ki tesadüfler olamaz. Ayrıca unutulmamalıdır ki burada bahsettiğimiz bir fabrikanın döküm kalıbından çıkan metal bir boru değildir. Söz konusu boru, canlı hücrelerin bir araya gelmesi sonucunda oluşan canlı bir borudur. Bu küçük canlılar ömürlerini niçin bir borunun parçası olmak için harcamaktadır? Onlara bu dizilimi, bu görevi veren kimdir? Bütün bu soruların tek doğru cevabı vardır. Damarları, damarların içindeki kanı, bu kanı pompalayan kalbi ve insan vücudundaki diğer milyonlarca sistemi var eden alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Atar damarların yapılarındaki özel yaratılış yalnızca hücrelerin kusursuz dizilimlerinde görünmez. Bu hücrelerin oluşturdukları tabakanın hemen dışında kas yapılı bir başka tabaka vardır. Burada bulunan kas hücreleri son derece elastikidir. Bu önemli bir özelliktir. Elastiki lifler kalp atışları sırasında oluşan kan basıncına karşı damarların dayanıklılığını artırır. Ayrıca damarlara kazandırdıkları esneklikle kanın damar içinde ilerlemesini de sağlar. Eğer kan yüksek basınçla kalpten esnek olmayan bir damar sistemine pompalanmış olsaydı hem kalbe büyük bir yük binecekti hem de atar damarların içinde kan basıncı çok yüksek olacaktı. Kalbin yapısındaki bu ince detayda Allah'ın yaratışındaki sanatın ve üstünlüğün bir başka göstergesidir. Dolaşım sisteminde kan hücreleriyle birlikte yaptığımız yolculuğa geri dönelim. Aort atar damarını takip eden damarlar iki farklı yöne doğru uzanır. Yukarı doğru giden kan, beyin ve kolların, aşağı doğru giden kan, vücudun geri kalan bölümünün ihtiyacını karşılar. Biz yolculuğumuza vücudun alt tarafına doğru devam ettiğimizi varsayalım. Bu yol üzerinde karaciğere, mideye, ince bağırsağa, kalın bağırsağa, böbreklere ve bacaklara giden birçok sapak vardır. Yolda ilerledikçe içinde bulunduğumuz damarın birçok dallanmalar yaptığını ve gittikçe daraldığını görebiliriz. Bunlar vücudun derinliklerine kan götüren küçük sapaklardır. Bu sapaklardan birine girip ilerlediğimizde içinde bulunduğumuz damarın giderek inceldiğini fark ederiz. Artık atar damarların değil, kılcal damarların içindeyiz. Bir süre sonra damar o kadar daralır ki, genişliği ancak tek bir al yuvar hücresinin zorlanarak geçebileceği kadar olur. Yolculuğun bu bölgelerinde, etrafımızda bulunan hücrelerde hızlı bir alışverişin olduğunu fark ederiz. Al yuvar hücreleri uzun yolculuklarında taşıdıkları çok önemli kargolarını teslim etmektedirler. Taşıdıkları oksijen molekülünü oksijene ihtiyacı olan hücrelere verir ve hücrelerin ürettiği karbondioksiti alırlar. Aynı şekilde kanın taşıdığı besin molekülleri de bu bölgede ihtiyacı olan hücreler tarafından alınır. Bu hücre için hayati bir alışveriştir. Görevini tamamlayan hücreler için artık geri dönüş zamanı gelmiştir. Dönüş yolunda ilerledikçe damarlar tekrar genişlemeye başlar. Başka kılcal damarlardan gelen karbondioksit yüklü al yuvarlar da yolculuğa katılır ve kanın hacmi artar. Artık kılcal damarlardan ayrılır ve yolumuza toplar damarlarda devam ederiz. Kan, atar damarlarda kalbin pompalama basıncı sayesinde yol alır. Ancak kılcal damarlara gelindiğinde bu basıncın etkisi azalır. Toplar damara gelindiğinde ise artık kalbin pompalama gücü etkisini iyice kaybetmiştir. Peki kan dönüş yolculuğunu nasıl tamamlayacaktır? İçinde bulunduğumuz toplar damarın ayak bölgesinde bulunduğunu varsayalım. Önümüzde kalbe dönene kadar oldukça uzun bir yol var. Bacaklar, karın ve göğüs bölümlerini geçerek uzun bir yolu yukarı doğru tırmanmamız ve bunu yaparken de bizi sürekli aşağı doğru çekecek yer çekimi kuvvetini yenmemiz gerekecektir. Dolayısıyla her gün binlerce litre sıvıyı ayaklardan kalbe doğru hiç zorlanmadan çıkaracak bir sisteme ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç da yine benzersiz bir tasarımla giderilmiştir. Toplar damarlar vücut içinde özel bir planlamayla yerleştirilmiştir. Bu damar türünün çevresi iskelet kaslarıyla sarılmıştır. Toplar damarlar işte bu kasların enerjilerinden faydalanır. Örneğin her adım atışımızda kasılan bacak kaslarımız aynı anda kanı da yukarı doğru pompalar. İşte bu planlama sayesinde toplar damarların kendi pompalama sistemleri vardır. Ayakla kalp arasındaki 1,5 metrelik yolculuğun sonuna yaklaşıldığında bir başka problemle karşılaşılır. Ana toplar damar vücudun orta yerine geldiğinde artık iskelet kaslarıyla kaplı değildir. Ancak devreye hemen solunum kasları girer ve toplar damarlara destek olur. Akciğerin hemen altında yer alan ana toplar damar her nefes alışımızda sıkışır. Dolayısıyla genişleyen göğsün oluşturduğu negatif basınç kanın kalbe doğru dönmesine yardımcı olur. Toplar damarlardaki tasarım bunlarla sınırlı değildir. Toplar damarların içinde birçok kapakçık vardır ve bu kapakçıklar yalnızca kalbe doğru açılır. Böylece kan yer çekiminin etkisiyle geriye doğru gitmemiş olur. Akım sadece kalbe doğrudur. Şimdi düşünelim. Toplar damarın içine etten yapılmış binlerce küçük kapakçık yerleştirilmiştir. Bu kapakçıkların tümü son derece özel bir tasarıma sahiptir. Her birinin yine etten yapılmış menteşeleri vardır ve bu menteşeler kapağın tek yöne doğru açılmasına izin verecek şekilde tasarlanmıştır. Ortada gerçek bir mühendislik harikası vardır. Şimdi bu mükemmel sistemin nasıl inşa edildiğini düşünelim. Yeryüzünün en uzun boru hattının yapımında çalışan işçiler 3 önemli görevi üstlenmiştir. Bu işçiler hem bir mühendis, hem bir işçi, hem de bir inşaat malzemesi olarak görev almaktadır. Bu boru inşaatının yapım planları ve projeleri hücrelerin çekirdeklerindeki bilgi bankalarında yani DNA'larında bulunmaktadır. Her hücre bu projeyi adeta bir mühendis gibi okur. Hücrenin bir inşaat projesini okuması ve yorumlaması şüphesiz büyük bir mucizedir. Hücreler okudukları ve yorumladıkları plana göre boru inşaatının neresinde görev yapmaları gerektiğini bilirler. Ayrıca bu inşaatta çalışan milyarlarca hücre içinden hangileriyle bir araya gelmeleri gerektiğini de bilirler. Ait oldukları yeri buldukları anda ise bir işçi gibi çalışmaya başlar ve boru hattının kendilerine düşen parçasını inşa ederler. Ancak kullandıkları malzeme yabancı bir inşaat malzemesi değil, kendileridir. İnşa edilen damarların iç yapılarında hiçbir çıkıntı ya da girintiye rastlanmaz. Adeta bir mermer ustasının döşediği ve cilaladığı mermer bir yüzey gibi damarların iç yüzeyleri cilalı ve pürüzsüzdür. Küçük bir farkla, bu yüzeylerin parke taşları mermer karolar değil, canlı varlıklardır. Söz konusu inşaat devam ederken bazı hücrelerde okudukları plana göre farklı bir karar alırlar. Bu hücreler damarın içinde bir kapak oluşturmaya karar verirler. Çok sayıda hücre bir araya gelerek bir kapak oluşturur ve damarın iç yüzüne tutunurlar. Bazı hücreler de yine her biri ait olmaları gereken yeri ellerindeki projeye göre tespit ederek bu kapağın menteşesini oluştururlar. Söz konusu menteşenin tek yöne doğru açılması da yine hücrelerin projeyi yorumlayabilme ve inşa yetenekleri sayesinde gerçekleşir. Bu hücreler içinde bulundukları borudan bir sıvının akacağını, bu sıvının hangi yöne doğru akması gerektiğini bilirler. Ayrıca bu akımın devamlı olması için nasıl bir tedbirin alınması gerektiğini de bilerek hareket ederler. Bu kapaktan birkaç milimetre ileride yine aynı mucize gerçekleşir. Burada bulunan başka hücrelerde benzer bir şuurla başka bir kapak yaparlar. Adeta bir önceki kapağı inşa eden hücrelerle sözleşmişçesine aynı yöne doğru açılan bir kapak inşa ederler. Eğer bu kapaklardan bazılarını inşa eden hücreler farklı bir karar alsa ve kapaklardan bazılarını ters yöne doğru açılabilecek şekilde inşa etselerdi, bu sefer kan damarlarda akamaz ve insan yaşamını derhal yitirirdi. Ancak böyle bir şey hiçbir zaman olmaz. Toplar damar boyunca var olan binlerce kapağın her biri ayrı ayrı birbirlerine uygun şekilde inşa edilir. Bu sistemin çok üstün bir yaratıcının eseri olduğu açıktır. Hücrelerin çekirdeklerine yeryüzünün en uzun boru hattının ve vücuttaki binlerce diğer sistemin projelerini yerleştiren Allah'tır. Hücrelere bu projeleri okuma, yorumlama ve buna göre inşaat yapma yeteneklerini veren de tüm alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Allah, insana belli bir düzen içinde biçim verdiğini şöyle bildirmektedir. Ey insan! Üstün kerem sahibi olan Rabbine karşı seni aldatıp yanıltan nedir ki O seni yarattı? Sana bir düzen içinde biçim verdi ve seni bir itidal üzere kıldı. Dilediği bir surette seni tertip etti. İnfitar Suresi 6-8. Damarların içinde yaptığımız yolculuğa geri dönelim. Daha önce de belirttiğimiz gibi toplar damarlarda bulunan tek yönlü küçük kapakçıklar sayesinde kalbe doğru yol almaya devam ederiz. Yolculuğa başladıktan yaklaşık 40 saniye sonra kalbe geri döneriz. Kalbin sol üst odacığında başlayan yolculuğun birinci bölümü kalbin sağ üst odacığında son bulur. Parlak kırmızı bir kan içinde yola çıkmışken, koyu renkli bir kan denizi içinde yolculuğun ilk kısmı biter. Artık başka bir yolculuğa çıkma zamanı gelmiştir. Bu defa karbondioksit yüklü kanın temizlenmesi gerekmektedir. Sağ kulakçığın kasılmasıyla beraber kulakçığın altında bulunan kapak açılır ve içinde bulunduğumuz koyu kırmızı kan sağ karıncağa dolar. Ardından bu kapak kapanır ve kanın kulakçığa doğru geri dönmesi engellenmiş olur. Sağ karıncığın içinde çok kısa bir süre kalırız. Bir süre sonra sağ karıncığın kasılmasıyla birlikte başka bir kapak açılır ve kan akciğerlere doğru fırlatılır. Arkamızda kalan kapak kalbe geri dönüşümüzü engelleyen son güvenlik sistemidir. Karbondioksit yüklü kanın içinde akciğerlere doğru hızla yol alırız. Kalpten akciğerlere doğru olan yolculuk kısa sürelidir ve bu nedenle küçük dolaşım olarak adlandırılır. Akciğere varıldığında etrafımızdaki kan hücreleri taşıdıkları karbondioksiti verip oksijen almaya başlarlar. Bu arada karbondioksitin taşınmasında da karmaşık birçok kimyasal işlem gerçekleşmektedir. Akciğerde gerçekleşen işlemlerin hızı baş döndürücüdür. Sayıyla ifade etmek gerekirse akciğerde her dakika 56 çarpı 10 üzeri 21 yani 56 septrilyon oksijen atomu hücrelere ulaştırılır. Baş döndürücü bir hızla gerçekleşen bu alışveriş sonunda çevremizdeki al yuvarlar oksijenle yüklenir. Ardından bu hücrelerle birlikte akciğer toplar damarı içinde kalbe doğru yol almaya başlarız. Sonunda yolculuğumuza başladığımız yere sol kulakçığa ulaşırız. Oksijen yüklü temiz kan vücutta yeni bir tura artık hazırdır. Dolaşım sisteminin çok ilginç ve önemli bir özelliği daha vardır. Dolaşım sistemi basit bir boru tesisatı gibi sıvıyı yalnızca iletmez. Gerekli durumlarda hangi organa ne kadar kan gitmesi gerektiğini de ayarlar. Bu çok şaşırtıcı bir bilgidir. Bir boru sistemi içinde akan sıvının öncelikli olarak hangi organa gitmesi gerektiğini belirlemekte ve gerekli ayarlamaları kendi üzerinde yapabilmektedir. Kim zaman daralarak, kim zaman genişleyerek kanın gitmesi gereken adresi değiştirebilmektedir. Bu olağanüstü bir özelliktir. Örnek olarak beynin kan ihtiyacını ele alabiliriz. Beyin, vücuttaki bütün işlemleri kontrol ettiği için sabit kan gereksinimi olan bir organdır. Beyne yapılacak kan ikmali ne pahasına olursa olsun sürdürülmelidir. Bir kanama sonucunda tüm organlara kan ulaşımı dursa bile birçok sinir beyne kan iletilmesi için harekete geçer ve damarların çapları buna göre ayarlanır. Bazı organlara giden damarlar geçici olarak devreden çıkartılır ve kan akışının beyne giden damarlara yönlendirilmesi sağlanır. Dr. Philip Johnson, Human Body Intelligent or Design adlı kitabında damar sistemini üstün bir bilgisayara benzetir. Kalp ve kan damarları, vücudun ihtiyacını karşılamak için kan akışını hızlandırmak veya yavaşlatmaktan başka işler de yapar. Kırmızı ırmağı farklı dokulara, farklı basınçlarda ve farklı işler yapmak üzere taşır. Kan, yemek yediğimizde midemize, yüzdüğümüzde akciğerlerimize ve kaslarımıza, okuduğumuzda beynimize toplanır. Metabolizmanın bu değişen ihtiyaçlarını karşılamak için damar sistemi bir bilgisayar kadar başarıyla bilgi tamamlar, sonra da hiçbir bilgisayarın yapamadığı gibi karşılık verir. Bilgisayar sistemleriyle karşılaştırılan bu sistem, kuşkusuz evrim teorisinin iddia ettiği gibi kör tesadüfler sonucunda değil, Allah'ın yaratması sonucunda var olmuştur. Allah, insanı öyle bir sanatla yaratmıştır ki, insan bedenindeki her sistem bir diğer sistemle bağlantılıdır. Bir sistemin işleyişindeki bozukluk diğer sistemin çalışmasını da aksatır. Bunu daha iyi anlamak için kalbin bir parçası olduğu dolaşım sisteminin diğer sistemlerle olan ilişkilerini inceleyelim. Sindirim sisteminin özümsediği besinler vücut hücrelerine kan yoluyla taşınır. Öyleyse dolaşım ve sindirim sistemleri aynı anda var olmak zorundadır. Hormonal bezlerin ürettiği mesajlar ilgili organlara kan yoluyla taşınır. Dolayısıyla dolaşım ve hormonal sistemler de aynı anda ortaya çıkmalıdır. Kandaki karbondioksit solunum sistemi tarafından temizlenir. Bu dolaşım ve solunum sisteminin de aynı anda var olmasını gerektirir. İskelet kaslarının kasılması olmasa kan toplar damarlarda ilerleyemez. Bu dolaşım ve kas sisteminin de aynı anda var olması demektir. Bu örnekler diğer sistemlerin dolaşım sistemi üzerindeki etkileriyle ilgili birkaç örnektir. Buna benzer daha birçok örnek çıkartılabilir. Ancak burada unutulmaması gereken çok önemli bir nokta daha vardır. Dolaşım sistemi diğer bütün sistemlerdeki organları besler. Örneğin sindirim sisteminin parçaları olan dil, yemek borusu, mide, bağırsaklar ve diğer bütün organlarda kan damarlarıyla beslenir. Bundan başka hormonal sistemdeki hormonal bezler, boşaltım sisteminin üyeleri, örneğin böbrekler, kas sistemini oluşturan kaslar, iskelet sistemini oluşturan kemikler hep kanla beslenir. Dolayısıyla dolaşım sistemi olmadan bedendeki organların hiçbiri beslenemez ve yaşayamaz. Bütün bu bağlantılar ve iç içe geçen sistemler evrim teorisinin geçersizliğinin en büyük delillerindendir. İnsan bedeninde bulunan sistemler birbirleriyle kusursuz bir uyum ve işbirliği içindedir. Bu sistemlerin işe yarar olması için hepsi aynı anda var olmak zorundadır. Bu da bizi tekrar aynı gerçeğe ulaştırır. İnsan bedeni bütün özellikleriyle birlikte Allah tarafından bir anda yaratılmıştır. Bu program Harun Yahya'nın İnsan Vücudu Mucizesi adlı eserinden uyarlanmıştır.